Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela.
Hazırlayan ve sunan Aysim Türkmen.
Kolay kolay basaltı materyal, elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini.
Bu program İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu tarafından desteklenmiştir.
Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün programda İstanbul Unbound 8-11 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleşmiş olan, yani geçen hafta gerçekleşmiş olan bendine sığmayan İstanbul, kente çevresel yaklaşımlar konferansı üzerine konuşacağız. Konuğum sevgili Deniz Gündoğan İbrişim. Hoş geldin Deniz.
Hoş buldum Aysun.
Deniz, daha önce birlikte program yaptığımız, hatta Açık Radyo web sitesinde birlikte o programın yazısını yazmış olduğum arkadaşım. Kendisi Washington Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünde öğretim görevlisi. Biz programı yaptığımızda, daha önceki programı yaptığımızda tezini bitirmek üzereydi ve tezi bitirdi. Tezi de Anglofon Postkolonyal Türkçe Edebiyatta Şiddet ve Travma Temsilleri. Tebrik ediyoruz Deniz.
Çok çok teşekkürler Aysun. Evet, öyle bir değişiklik oldu. Güzel de oldu. Çok teşekkürler.
Biz Deniz'le birlikte bu konferansta bir video projesiyle dahil olduk. Bu video projesinde Serhan Erkol'la birlikte çalıştık. Üçümüz birlikte bir video projesi yaptık. Program boyunca size bu video projesinden de bahsediyor olacağız ama biz daha önceki programımızın da sanki bir devamı gibi bugün bu konferans nasıldı, neydi, neler konuşuldu, bizim yaptığımız filmle birlikte başka film gösterimleri de oldu, o filmler neydi, geniş geniş bunları tartışacağız. Bu konferans aslında bir ilk de sayılabilir. Başka belki çalışmalar vardır ama bu kapsamda, bu boyutta bu konuları birlikte ele alan belki de en önemli konferanslardan bir tanesi oldu. Çevre tarihi, politik ekoloji ve eleştirel sanat çalışmaları alanında interdisipliner bir çalışmaydı. İnsan olanlar ve insan olmayanları ve İstanbul'un yapısal çevresi arasındaki ilişkileri ele aldı. Sanırım onlarca katılımcı vardı, belki yüzü bulan derecede katılımcı vardı. Çünkü bir sürü video projesinde de ayrı ayrı bir sürü insanın emeği oldu. Çok geniş kapsamlı bir konferans oldu. İstanbul Araştırmalı Enstitüsü ve Pera Müzesi ortaklığıyla gerçekleşti. Ben biraz kendi açıklamalarından da yola çıkarak anlatacağım konferansı. Şöyle anlatıyorlar. İstanbul aslında 20 senedir bütün dünyanın ilgi merkezlerinden, ilki merkezi olan şehirlerden bir tanesi. Özellikle sanatçıların çok ilgi duyduğu bir kent oldu. Biennallerle birlikte özellikle sanat alanından fazlasıyla katılım, dünyadan katılımlar vardı. Son dönemlerde maalesef biraz azaldı pandemiden de dolayı, bütün dünyada zaten içe çekilmeler başladı. Ama İstanbul'da son 5-6 senedir de bir bunun azaldığını da görüyoruz. Ama 20 senesine baktığımızda mimarlık tarihi açısından da kamusal alanın üretimiyle ilgili de özel çalışmaların yapıldığı bir kent oldu. Ancak çevresel olanla kentsel olan arasında sanatla işte politik ekolojiydi, işte çevre tarihiydi, genel olarak İstanbul tarihiydi. Bunlar böyle bir bütüncül şekilde bir perspektif olarak değerlendirilmemişti. Bütüncül bir ekolojik eleştiri, şehrin tarihini de dikkate alarak yeterince yapılmamıştı. Bu İstanbul Unbound bu anlamda yeni bir çığır açtı diyebiliriz. Yani İstanbul'un 250 senesi, belki bazen 2000 senesini de dikkate alarak, ama aynı zamanda şehrin şu andaki ekolojik sorunlarıyla bunlar nasıl ilişkili? Bunları çeşitli materyal, ideolojik, biyolojik ve jeolojik süreçler içinde nasıl gelişti bütün bu sorunlar? Nasıl şekillendi? Nasıl sorular şimdi gündeme getiriyor? Bütün bunları tartıştığımız bir konferans oldu. Bir de belki de en güzel şeylerinden bir tanesi bizim programda yıllardır konuştuğumuz insan olmayanların özneliği, şehirdeki rolleri, temsiliyetleri açısından çok önemli bir konferans. Hem şeyler, raporlar, hem sunulan tezler, sunulan konuşmalar, hem de şey filmlerde balıkları görüyoruz, yaban domuzlarını görüyoruz, midyeleri görüyoruz, suyu görüyoruz, sudan bakılan bir İstanbul görüyoruz, jeolojik katmanlarından dolayı konuşan bir şehir görüyoruz ve bu hani hakikaten bambaşka bir bakış açısı da oluşturuyor yaşadığımız kente, yaşadığımız döneme, içinde bulunduğumuz dinamiklere. Bu konferansın açılış konuşmasını da dünyaca ünlü bir antropolog yaptı, Anna Singh. Gezegensel olandan tikele, gezegensel olandan partiküler, çok daha özgün, tekil olana. Kozmopolitanizmi insan ötesinde tahayyül etmek. The Particular in the Planetary, Reimagining Cosmopolitanism Beyond the Human. Bu konuşma da sanırım herhalde olabilecek en iyi konuşmalardan bir tanesiydi. Böyle bir konferansın açılış konuşması olarak. Anna Singh yıllardır bu konularda harikulade işler yapmış, nefis kitaplar çıkarmış ve birazdan uzun uzadıya anlatacağımız bir atlası da oluşturmuş ortaklardan bir tanesi. Anlatsın ki bize biraz anlatır mısın Deniz?
Teşekkürler Yasim. Yani çok güzel özetledin ilk önce. Konferansın gerçekten çok çok geniş çerçevesini ve ne kadar bütüncül bir şekilde kente, İstanbul'a yaklaştığını ve aslında şunu da belki eklemekte fayda var Anna Singh'e geçmeden. Bedenine sığmayan kent tam da bu dönemde, yani aslında tarihsel bir döneme de tanıklık ediyoruz COVID-19 pandemisiyle birlikte ve onun ağır etkisi her şekilde, yani hem insan üzerinde, insan olmayanlar üzerinde ağır etkisini görürken bu salgının insan olan ve insan olmayanların şehri nasıl kurduğunu, demin senin de söylediğin daha farklı bir kent tahayyülünü nasıl gerçekleştiğini ve aslında şehirlerin de çevrelerinden, insan sakinlerinden, insan olmayan paydaşlarından ayrılamayacağını bize gösteren çok kapsamlı ve çok herkesin katıldığı, sanırım gözlemlediğim panellerde, girdiğim panellerde 1700-1800 katılımcı vardı ve hepsi de neredeyse aktif olarak birbirleriyle yorumlaşıyor, işte kaynaklar paylaşıyor. Çok gerçekten hani neredeyse yüz yüze konferansları aratmayacak nitelikte çok keyifli bir organizasyon oldu. Gerçekten organizasyon ekibine de buradan tekrar teşekkürlerimizi sunalım.
Belki adlarını da bir geçmek
kesinlikle güzel, evet. Sevgili Mehmet Kentel, Yasemin Ülgen ve diğer Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmalı ekibine buradan tekrar teşekkür edelim.
Programımıza da katılmıştı sevgili Mehmet Kentel. Ayrıca sevgilerimizi buradan iletelim ona da.
Sink, gerçekten senin de söylediğin gibi Sink çok çok özel ve çok şu an antropoloji, işte çevreci, beşeri bilimler, sosyoloji, edebiyat, bütün disiplinleri birbirine bağlayan, birbirine eklemleyen bir antropolog. Kendisi özellikle kozmopolitanizm, şehircilik ve kozmopolitanlığı insan olmayanları da içine alarak nasıl konuşacağımızı, nasıl tahayyül edeceğimizi araştıran birisi ve bunu yaparken de aslında tam içinde bulunduğumuz çağ, antroposen, insan çağı dediğimiz çağı da eleştiri getiriyor. Yani antroposa daha çok o erkek insan modeline getirdiği çok büyük bir eleştirisi var. O da antroposenin aslında antroposenin yetmediğini, insan ötesi antroposen ya da daha farklı söylersek insan olmayanları da içeren bir antroposen tahayyülünden ortaya çıkıyor. Bu anlamda sözünü edeceğimiz bu Feral Atlas dediği, yani yaban atlas, gerçekten çok çok önemli. Burada şunu yapıyor aslında Singh, şehirleri kentsel altyapının yamaları ya da koridorları olarak düşünürsek bu durumda şunu sorabiliriz diyor. Şehir insan olmayanları nasıl bir araya getiriyor? Düşman ve müttefiklerimizi nasıl ayırt edebiliriz? Ve bu konuda ekolojistler, tarihçiler, coğrafyacılar, sanatçılar, edebiyatçılar hepsine birlikte bir çağrı yaparak Feral Atlas dedikleri bir saha raporu yayınlıyorlar. Ve gezegeni kuşatan, işte yaşadığımız çevre kenti kuşatan bütün çevresel hadiseler. Çevresel hadiseler derken de sadece işte fırtınalar, işte yağmurlar, deprem gibi durumlar ya da olaylar değil. Aslında bakteriler, virüsler, virüslerin dolaşımı, artık bütün mikroorganizmaların bedenimizde ve bedenimiz dışında var olan bütün mikroorganizmaların şehir içindeki seyahati diyelim. Bunlarla birlikte bir şehri biz nasıl daha farklı düşünebiliriz? Hatta yurttaşlığı daha nasıl farklı düşünebiliriz? Gibi bir çok büyük bir dijital platformda bir araya getirdi saha raporları. Ama bunun güzelliği bütün türlerin bir araya gelmesi. Yani hem şiir, hem deneme, hem dijital haritalama gibi bütün türleri bir araya getiriyor.
Hatta Sink aslında antropolojinin önemli figürlerinden bir tanesiydi. Ben de antropoloji okuduğum için benim için çok önemli. Ama bir yandan da hani aslında ilginç tarafı postkolonyal gelişmeleri çalışan bir antropolog. Kolonyalizme baktığı gibi postkolonyal de bakıyor ama çevre bilimleriyle postkolonyalizmi birleştirdiği için aslında bildiğimiz paradigmaları değiştiren bir bakış açısına sahip. Yalnız da değil bu alanda, değil mi? Karen Barat ve Donna Haraway ile birlikte bir feminist bilim çalışmaları paradigmasını oluşturuyorlar. Yepyeni bir bakış açısı oluşturuyorlar kendi alanlarında. Hatta sadece kendi alanlarında değil, multidisipliner bir arada da yepyeni bir alan açıyorlar, öyle değil mi?
Kesinlikle ve bunu yaparken de özellikle senin de söylediğin gibi sömürge ve sömürge sonrası çalışmalardan çok faydalanıyorlar. Aslında antroposen eleştirisini, antropos çağını işte gerçekten tam şu an anlamamız için imparatorluklar dünyasına geri gitmemizi, sömürgecilik kavramına geri gitmemizi ve aslında antroposenin tam da belki 21. yüzyılda başladığının değil, hani 1500'lerden gelen Avrupa kolonizmiyle, Avrupa sömürgeciliğiyle başladığını ve bütün o sömürgenin yollarını bir şekilde bize göstererek ya da ürünlerin, hayvanların, bitkilerin hangi sömürgeci yollarla nerelerden geçtiği ve hangi üretim koşullarından geçip tekrar yeniden insanlara sunulduğunu farklı şekillerde ve günümüzde de bu endüstrileşme ve kapitalizmle birlikte farklı yerlerde nasıl tekrar görünür kılındığını gösteren çok önemli çalışmaları var. Bu anlamda soyut bir yerden ilerlemiyor bu araştırmacılar kesinlikle. Yani antroposene sadece içinde bulunduğumuz iklim krizi, içinde bulunduğumuz çevresel tahribatın getirdiği soyut bir yaklaşıma değil, daha farklı tarihselleştirmeye de gidiyorlar. Bu anlamda yaptığı çalışmalar gerçekten kıymetli. Özellikle imparatorluğun sonraki izlerinin ya da imparatorluğun çok da konuşulmayan çevresel yollarının, çevresel izlerinin bize göstermekte bu anlamda çok başarılı.
Şöyle bir soru soruyordu konuşmasında da. Şehrin kozmopolit doğasını emperyalizmden, ırksal adaletsizlikten ve kapitalist sömürüden nasıl ayırabiliriz? Bunu da kendisinin yazmış olduğu kitapta şu şekilde, hani bunun şöyle izini sürüyor. Dünyanın sonundaki mantar,
evet,
adı, kapitalist harabelerde yaşam olasılığı üzerine. Mushroom at the end of the world, on the possibility of life in capitalist ruins. Bir Japon mantarının yıllar boyunca olan tarihçesine bakarak kapitalizme bakıyor.
Evet, inanılmaz bir şey bence bu. 2015'te sanırım kitap yayınlandı. Benim de Sink'le tanışmam aslında o kitapla olmuştu. Matsutake mantarının ve dünyadaki çok özel bir mantar türünün insan eliyle tahrip edilmiş ormanlarda, kuzey ormanlarında, kuzey yarımkürede aslında nasıl geliştiğini, ağaçlara nasıl can verdiğini, nasıl yaşam verdiğini ve oradaki tahrip edilmiş ağaçları tekrar nasıl iyileştirdiğini farklı yollardan anlatıyor. Ve aslında bu mantar hem bir şekilde bir iyileşme, bir şifaya neden olurken bir anlamda da Japonya'da en çok tüketilen ve en popüler var. Mantar türü. Ve bu mantar türü de çok pahalı aslında. Çok pahalı fiyatlarda satılıyor. Bu çelişkiyi aslında kitabında gösteriyor Singh. Hem mantarın bütün o ormanları kendi iletişim modelleriyle nasıl tekrar iyileştirdiğini öne çıkarırken, hem de bu mantarın çok astronomik fiyatlardaki pazarına nasıl satıldığına, satılma koşullarına ve bu satılırken tabii ki kimlerin hayatının görünür olduğuna, kimlerin hayatının belki de gözden çıkarıldığına ve o aslında vahşi kapitalist düzene değinen, onu sıkı sıkı eleştiren bir bakış açısı var.
Burada mantar, biz mantarla ne yapıyoruz sorusu var. Ama bir yandan da mantar da bizimle ne yapıyor? Yani iki ayrı şekilde bakmak çok önemli. Yani bütün konferansta da bu var artık. Yani İstanbul'un balıkları, İstanbul'un kartalları değil, kartalların İstanbul'u. Kartalın İstanbul'u hatta, yani bir lüferin gözünden biz bakmaya çalıştık. Bütün konferansta da bu var. Yani bir mantarın gözünden bütün insanlık tarihine, bütün kapitalist tarihine baktığımız zaman neler görüyoruz? Bambaşka bir boyut açıyor artık.
Kesinlikle. Ve senin de söylediğin gibi aslında mantarın, lüferin, mekanın failliğinin de tekrar kendisine teslim eden bir bakış açısı. Yani çok yüksekten gelen bir ve insan olmanın verdiği ayrıcalıklı bir bakışla değil, mantar bize ne yapıyor, lüfer bize ne yapıyor, bizi nasıl değiştiriyor, aidiyetimizi tekrar nasıl bize düşündürtüyor, dünyadaki yerimiz bize tekrar bir mantar nasıl düşündürtüyor? Bunlar gerçekten çok önemli. Hatta edebiyata tekrar gidecek olursam ben hem Tanpınar'da hem de Sema Kaygusu'nun metinlerinde lüfer için şöyle bir şey var. Ben işte lüfer tutmuyorum, balığa yakalanmıyorum. Balık beni yakalıyor. Ben balığın zamanına geçiyorum. Balığa ben yakalandım gibi birçok böyle bakış açısı ve tahayyül görüyoruz. O yüzden belki de biz mantarlara yakalanıyoruz ve biz mantarların dünyasında, belki de biz onların dünyasında şu an işgalci durumundayız. O yüzden bu bakış açısı, yani bakışı tersine döndürerek oradan bir tarih yazımı, oradan bir dünya tahayyülü üretmek gerçekten heyecanlı ve önemli.
Konuşmasında bir de verdiği örneklerden bir tanesi de sığırların otladıkları meralarla ilgiliydi. Aslında bu özellikle Latin Amerika'da sömürgelerin oluşmasıyla birlikte çiftçiler oralarda işte arazileri açıp tarım yapıyorlar ve buralarda aynı zamanda da sığırlar otluyorlar. Şimdi bir yandan aslında bu otlaklar, bütün bu otlaklar ormanların yenilenmesini de engelliyorlar. Yani bir yandan çiftçileri engelliyorlar, çiftçilerin tarım arazilerine müdahale ediyorlar. Hatta onları istila ediyorlar. Diğer yandan da ormanların yenilenmesine de engel oluyorlar. Yani bildiğimiz, yani hani baktığımız bakış açısından, şimdiye kadar var olan bakış açılarından bu meraları değerlendirmemiz, anlamamız çok çok zordu. Ama şimdi bambaşka bir bakış açısıyla, yani bu sadece insanların niyetleriyle, suçlarıyla veya da öznellikleriyle yarattıkları şeylerin ötesinde dinamiklerle, bütün bu sömürge mesela dinamikleri nasıl oluştu, buraya bakmak, yani hani bizim dışımızdaki nesneler, hayvanlar, durumlar da aslında bütün bu sömürge dinamikleriyle iç içe yeni alanları oluşturdular. Buraları görmek çok ilginç ve Amerika'nın keşfinin de aslında bambaşka, bu antroposenin niye başlattığını anlayabiliyorum ben artık. Yani Amerika'nın keşfiyle bir sürü doğa biçimi yeniden şekilleniyor. İnsan varoluşu, insan yemek yeme şekilleri, doğanın istila şekilleri yeniden ve yeniden oluşuyor.
Evet, çünkü aslında bu insan altyapıları tam da o zamanlarda tasarlanıyor, tam da o zamanlarda şekilleniyor. Ve biz hiçbir zaman sömürgeyi, tarihi, emperyalizmi düşünürken insan olmayanların failliklerinin ne kadar etki ettiklerini bu anlamda eğer çok düz bakış açısıyla bakarsak bu anlamda gerçekten düşünmüyoruz. Ama aslında onların faillikleri, temsilleri, açmazları, hangi yollara temas ettiği ve hangi yollardan bugüne geldiği gerçekten inanılmaz bir bakış açısı sağlıyor bize. Ve genelde işte meraları ya da farklı doğal alanları dünyamızın çok daha dışında, sosyal dünyamızın, kültürel dünyamızın çok daha dışında konumlandığımızdan bir sömürgeci toplumunda bunun yarattığı tahribatı ya da bunu Rob Nixon, gene çevreci, beşeri bilimler araştırmacısı çok güzel söylüyor. Environmentalism of the poor. Yani hani fakirin ya da yoksulun, düşkünün aslında çevresel bilgiyle hem donatıldığı hem de aslında bunu ona çok zarar verdiğini anlatıyor. Çünkü bir şekilde biz bunu bilemiyoruz. Bu tarz bağlantıları yapmadığımız sürece, sink gibi görmediğimiz sürece bunları anlamamız, ilişkilendirmemiz, bugüne taşımamız çok çok zor gözüküyor.
Sink'in ortak Laş'a gerçekleştirdiği bir projeden bahsetmiştik programın girişinde. Feral Atlas. Bu atlas aslında dinleyicilerimiz de internetten takip edebilirler. feralatlas.org ve aslında çok da tavsiye ederiz. Çünkü bu program boyunca bahsettiğimiz bakış açısını orada bu web sitesinin içinde dolanarak da hissedebilirler. Farklı farklı araştırmalar, raporlar ve video, şiirsel videolarla, görsel olarak da görebilirler. Özellikle ses çalışmaları da bu videolarda çok etkileyici. Feral Atlas, bildiğimiz coğrafi haritalama tekniklerinden farklı bir şekilde bir atlas tahayyülü, bir haritalama, bir bakış açısı tahayyülü. Feral ne demek? Aslında İngilizce bilen insanlar için bile feral böyle tam da anlayamadıkları, tam adını koyamadıkları bir kelime. Feral ne demek Deniz?
Aslında tam motomot birebir çevirisini yaptığımızda yaban diyebiliyoruz. Ama senin de söylediğin gibi eğer projeye baktığımızda, feralatlas.org'a girip baktığımızda bu yabanın da çok yetmediğini görüyoruz proje için aslında. Ya da Türkçe karşı olarak çok yetmediğini görüyoruz. Yabanı ben biraz açtığımda şöyle söyleyebiliyoruz. Yani yerleşim bölgesi dışında kalan, insan bulunmayan, çok ıssız yerler ve bu ıssız yerlerde kendi kendine yetişen bitkiler, çalılar, çırplar, kendi kendine yetişen başka bir hayat aslında. Genelde yaban hayat olarak Türkçeleştiriliyor ya da vahşi hayat, evcil olmayan canlıların yaşadığı bir hayat olarak, bir yaşam alanı olarak Türkçeleştiriliyor. Ama burada bence biraz yetersiz kalan bir alan da var. Çünkü o vahşi ve insanların dışında bir yaşam olarak bunu ele aldığımızda Sink'in ve o projedeki bütün değerli araştırmacıların söylediği bir noktayı atlıyoruz. Aslında o vahşi dediğimiz, yaban dediğimiz canlıların ya da o yaşam alanının bizle günlük rutinlerimizle, kapitalizmle ne kadar iç içe olduğu. O yüzden yaban, yaban olmayan gibi bir ayrımı yapmak hani burada biraz sanki işleri biraz daha kısırlaştırıyor gibi geliyor bana. Ben yabanı şöyle tarif edebiliyorum Feral Atlas projesine baktığımda. Biraz insan kontrolünün ötesine giden, insan tahakkümünün ötesinde kendi failiyle, kendi yaşam hissiyle, kendi yaşam dinamizmiyle ortaya çıkan canlılar. Bunlar bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar, virüsler, bakteriler, her şey aslında olabilir. Biraz o insan tahakkümünün dışında kalmayı kendi iradeleriyle seçen bir yaşam alanı gibi görüyorum ben yabanı.
Bir yandan da insan altyapı projeleriyle iç içe de geçmiş durumdalar ve hani bizim şimdiye kadar tam da fark etmediğimiz bir şekilde aslında şekillendirmiş de durumdalar. Yani fareler olsun, değil mi? Mantarlar olsun. Bu hani iç içe geçmişlik var. Yani yepyeni bir tarihsel yazım gerektiriyor. Yani nasıl kadın tarihini yazdığımız zaman, kadın tarihine baktığımız zaman var olan tarihi çok yetersiz bulmaya başlıyoruz. Şimdi mantarlara baktığımız zaman, farelere baktığımız zaman, suya baktığımız zaman, balıklara baktığımız zaman da gene aslında yazılmış olan tarihi ne kadar eksik olduğunu görüyoruz. Yani oradan baktığımız zaman yepyeni ilişkiler, yepyeni oluşumlar, birliktelikler, çok daha karmaşık bir düzeni görebiliyoruz.
Öyle, çünkü aktörler değişiyor. Hiç bizim farkında olmadığımız tarihsel aktörler, yani dediğin gibi fareler, su, yerkürenin aslında bütün canlıları bir anlamda tarihsel özne, tarihsel aktör olarak burada işin içine giriyor. Feral Atlas'a zaten baktığımızda, dinleyenlerimiz ona baktığında 500 senelik bir aslında zaman dilimi görecekler orada. Yani Avrupa kolonizasyonu, Avrupa sömürüsünün başlamasından ta bugüne değin uzanan bütün bağlantılar, bütün oradaki dolaşık kültürel, sosyal, politik dolaşık sistem, onları görecekler ve aslında hem insanların hem de insan olmayan bütün en ufağına kadar bütün canlıların bütün bu yerküreyi, sistemi nasıl beraber inşa ettiği ve hepsinin aynı anda birbirini de çok dışlamadan nasıl aktör olduğu, bu yaşamda nasıl aktör olduğunu öne çıkaran bir yaklaşım ve bir proje var. Ve bu da Sink'in aslında temel eleştirisi. Yani antroposenle özdeşleşen insan gücü, antroposenin yol açtığı ya da antroposen teriminin önerdiği dünyayı sadece insan değiştirir ve dünyayı sadece insanın bir jeolojik güç olması şu anki haline hazırladığı görüşünden de biraz sıyırıyor zaten.
Evet, Sink'in açılış konuşmasını herhalde bu kadar güzel tamamlayacak bir film seçemezlerdi, başka bir film seçemezlerdi. Doku bölümünde olan Natura Urbana adlı belgesel, halen daha sanırım açık değil izleyicilere, sadece konferans süresince açıktı. Gerçekten çok etkileyici bir belgesel. Brachen of Berlin, Berlin'in işlenmemiş toprakları diye çevirebiliriz. Kendi kendine gelişmiş alanları Nadas'a bırakılmış dedi, ama Nadas'a bırakmak daha böyle hani şey, sanki bilinçli yapılmış bir şey. Hiç bilinçli yapılmış alanlar diyeyim. Yani öylesine bırakılmış topraklar gibi çevirebiliriz belki. Çünkü bunun İngilizcesi de aslında, değil mi? İngilizcesi de kolay değil. Yani biraz Almanca'da türemiş, Brachen böyle Alman kültürünün bir parçası olan bir şey sanki, değil mi? Böyle bahçeler, alanlar, bahçe de demek doğru değil, alanlar. Doğanın kendi kendine var olduğu alanlar. Ama şehrin içinde sanki, yani hani daha önce yaşanmış bölgelerde, daha sonra hani insan elinin değmediği alanlarda kendi kendine oluşmuş alanlar. Hani konuştukça aslında biraz daha açılacak, ama ilk başta insan böyle bir şaşırıyor. Nedir bu alan, Brachen nedir diye.
Evet, yani ben de böyle şey belgesel izleme şansı buldum. Müthiş bir belgesel. Yönetmeni Matthew Gandy, kendisi de akademisyen aynı zamanda. Hani filmi izledikten sonra bir müddet herhalde bir müddet bir belgesel izlemeyeceğim. Hani bunun etkisi çok uzun zaman sürecek diye düşündüm. Aslında konferansta da bu Brachen sözcüğü üzerine biraz tartışıldı. Kimileri Nadas'a bırakılmış kendiliğinden yetişen alanlar mı desek, nasıl bir tahayyül var burada diye. Aslında bunun senin de söylediğin gibi sanırım biraz daha Almanya konteksinde, Almanya bağlamında bakmak belki de daha doğru olabilir. Çünkü Brachen aslında savaş sonrası Berlin'i anlatıyor. Savaşla birlikte, İkinci Dünya Savaşı ile birlikte tamamen yerle bir olan Berlin'de bir anda savaş sonrası atık yerler dediğimiz ya da tahrip olmuş yerler dediğimiz alanlarda kendi kendine ortaya çıkan bir canlı yaşam aslında Brachen. Ve bir şekilde de bu savaş ve savaşın getirdiği yıkım, savaşın getirdiği aslında toksisteden türemiş farklı bir yaşayan organizmalar. Çalı çırpı da aslında ilk baktığımızda filmde hani sadece sanki duvarlardan, işte demir yollarından, raylardan öylesine arsızca ortaya çıkan bitkiler gibi hissediyoruz ki belki hani yaşadığımız İstanbul şehrinde ya da farklı farklı yerlerde bu tarz bitkilere, bu tarz işte bir aniden bir çatlaktan, duvardan sızan bitkilere rastlamak mümkün. Ama Brachen sanırım benim anladığıma göre biraz daha tarihsel bağlamda Almanya'da daha farklı bir şeye sahip, bir sese sahip.
Belgeselin bölümlerinden bir tanesi Island Laboratory idi, Adakent. Batı Berlin, Doğu ve Batı Berlin arasında 25 yıl dokunulmamış olan bölgeyi doğudan satın alıyor. Ve botanikçiler bu alanda çalışmaya başlıyorlar. Ve burada çok uzak yerlerden, sıcak yerlerden de gelmiş yeni bitki türleriyle karşılaşıyorlar. Bunu da şöyle açıklıyorlar. Kentin merkezi Berlin soğuk bir şehir olmasına rağmen diğer yerlere göre daha sıcak ve orada bu bitkiler büyümeye başlıyorlar. Botanistler sadece bu alanı değil, bütün Berlin'in içinde burayı değerlendirmeye, bir bütün olarak değerlendirmeye başlıyorlar. Ve çok enteresan hakikaten ilişkiler, çok enteresan büyük, yani okyanusu aşmış gelmiş, gemilerle gelmiş olan farklı türlerle karşılaşıyorlar. Harikulade bir ekolojik çeşitlilikten bahsediyoruz. Ve oralarda inşaat da yapılmadığı için, böyle kendi kendilerine var olabildikleri için acayip bir yepyeni bir ekosistem oluşturmuşlar.
Evet, özellikle Kırgızistan'dan, Azerbaycan'dan, mesela Ukrayna'dan gelen bitkilerin Berlin'i nasıl değiştirdiği ya da Obrachen dediğimiz, hani tamamen savaşta yerle bir olmuş çorak arazi dediğimiz ve artık üstünde hiçbir şey yetişmeyecek ve gözden çıkarılmış alanlar dediğimiz yerlerde, hani birden göçmenlerle, savaş sonrası göçmenlerle taşınan bitkilerin, genellikle işte trenlerde yolculuk eden göçmen insanlar, yerinden yurdundan izinmiş insanların mesela yanında taşıdığı samanlarda ufacık bir tohum taşınabiliyor, şehre geri gelebiliyor ve çok şans eseri bulduğu bir yerde filizlenip tamamen Berlin'in farklı bir şekilde yapısını değiştirip o Berlin'in biyoçeşitliliğine farklı bir yerden katılıyor. Ve bu gerçekten çok önemli ve çünkü şehri düşünürken, şehrin sakinlerinin hepsini düşünürken, hani tabii ki trenle yolculuk eden, işte farklı bölgelerden gelen göçmenleri, insanları düşünüyoruz ama bir samanın içine saklanmış bir bitki tohumunu sakin olarak, o kentin sakini, o kentin yaşayanı, nefes alanı ve aktörü olarak çok düşünmüyoruz. Bu film, belgesel bize onu düşündürttüğü için harikulade bir bakış açısı sunuyor sanırım.
Hani bu alanla başlamış anladığım kadarıyla, tam da senin dediğin gibi Brahın şeyi, yani böyle bu alanlar özellikle işte savaş sonrası dönemle başlamış ama şimdi Brahın aslında kentin en önemli kamusal alanlarından bir tanesi sayılıyor. Bu bahçeler, bu kendi kendine var olan bahçeler, bunlardan bir tanesi de gene belgeselin anlatımında Tempelhof havaalanı. Şimdi bu alan Berlinliler tarafından kendiliğinden böyle bir kamusal alana dönüştürülmüş. Açmış sadece sanırım kent yönetimi burayı şehirlilere. Kentliler burayı şu anda muazzam bir şekilde kullanıyorlar. Ama sorun şöyle bir şey oluyor. Bütün bu Brahın denilen alanları politikacılar sürekli göz dikiyorlar tabii, yani böyle bir kontrolsüz bir alan oluyor yani. Kamusal alanı hemen başka türlü projelerle renklendirmek amacında tabii. Veya bu kadar kontrolsüz bırakmak bir şekilde onları rahatsız ediyor. Dolayısıyla Berlin'de sürekli böyle Brahınlarla kentler arasında bir Brahınlar ve kentliler ve politikacılar arasında sürekli bir çatışma söz konusu. Bütün dünyada da olduğu gibi Berlin'de de bu var yani. Bu da çok ilginç geldi bana. Yani şeyi soruyor mesela Tempelhof'tan dolayı da yönetmen, belgeselin yönetmeni, ne olacak Brahınlar? Yani geçmişlerini anlatıyor, tarihçelerini anlatıyor ve geleceklerini soruyor. Nasıl olacak? Nasıl şekillendirilecek? Veya aslında bıraksalar da kentler bu alanlarda var olmaya devam etse. Benim belgeselde çok hoşuma giden bir tane bir çekim vardı. Temple of Havaalanı'na, yani uçakların kalktığı alana yayılmış bütün kentliler mangal yapıyorlar.
Evet, yani muazzam bir aslında orayı kamusal alan, senin de dediğin gibi tamamen insanlara veya başka canlılara, insan ve insan olmayan bütün aslında aktörlerin, canlıların, sakinlerin özgürce dolaşabilecekleri, özgürce kendilerini gerçekleştirebilecekleri, işte nefes alacakları, dinlenecekleri, hayatı, yaşamını paylaşacakları bir yer ve insan eliyle yapılmamış bir yer. Yani bu gerçekten çok önemli. önemli. İnsanın kontrolüyle gerçekleşmiş, tamamen insanın dizaynıyla gerçekleşmiş bir şey değil Brahın. O yüzden insanların ve başka sakinlerin kendilerini daha özgür hissettikleri bir yer bir anlamda da. Ama dediğin gibi tüm metropollerde olduğu gibi ki Berlin inanılmaz bir değişim içinde. Berlin'de de şu an hem belgeselden de gördük, inanılmaz bir inşaat sektörü de hakim şu an Berlin'e. Yani İstanbul ve Berlin arasında o anlamda filmi izlerken müthiş benzerlikler yakalamak da mümkün. Dolayısıyla politikacılar, iş sahipleri, bu Brahınları, bu kendiliğinden yetişen ve insanlara büyük özgürlük tanıyan yerleri dediğim gibi pek boş bırakmak istemiyorlar. Ama müthiş bir de direniş var sanırım filmde gördüğümüz üzere. Yani insanlar bu Brahınlara sahip çıkmak istiyor. Ama geleceği konusunda da film bize birazcık muğlak bir mesaj veriyor. Yani çok optimist bir mesaj da vermiyor aslında.
Ben onu da sevdim aslında, o şey, o muğlaklığı da. Tam da hayatımız öyle ya, yani hem de pandemi döneminde her şeyimizi en iyi herhalde tanımlayacak kelime muğlaklık. Belgeselde böyle iyi ya da kötü bir yerde bırakmaması da o muğlaklık. Ve hani bir sürü imkan olmasına rağmen çok büyük sorunlar da olduğunu birlikte vermesi bu belgeseli güçlü kılan şeylerden bir tanesiydi. İstersen biz birlikte yaptığımız, Serhan Erkol'la da birlikte yaptığımız kendi filmimizden de bahsedelim. Bu filmleri bu arada dinleyicilerimiz Pera Müzesi'nin ve Pera Müzesi'nin YouTube kanalında videoların altında seyredebilirler. Bu filmleri İngilizce adlarla yayınlamışlar ama aslında filmler genelde Türkçe. Ben hepsini seyredemedim ama seyrettiğim 4-5 tanesi Türkçeydi. Yani çok rahat izleyebilirler. İngilizce adlara kalmasınlar, Türkçe filmler. Bizim filmimiz de Beykoz üzerineydi. Filmimizin adı, bu bir video art projesi, onu da söyleyelim. Bir film değil aslında, belgesel bir film değil. Belki bir hani preview'su sayılabilir ama bir video art projesiydi. Deniz Küstü, Solastajya ve Ekolojik Keder. Sevgili Deniz'in bize tanıttığı bir kavramdı, Solastajya. Biz oradan hareket ettik, oradan çıkış yaptık. Ve sonra Beykoz'da bir serüven başladı.
Evet, bence çok çok güzel bir serüvendi. Tekrar emeği geçen herkese ben buradan çok teşekkürlerimi sunayım. Çok keyifli bir projeydi. Aslında biraz arka planından da belki bahsetmek gerekir. Yani İstanbul Ambaat Konferansı'na akademisyen kimliğimizle başvurduğumuzda ve kabul olduğunda çok... Hani her zaman olan bir akademik bir sunum ya da bildiri sunmak yerine hani böyle bir kreatif video art projesiyle yer almaktan nasıl hoşlanırsınız, hoşlanır mısınız bundan deyince biz çok sevindik. Ve ben tabii bu konuyu hemen Aysim'e açtığımda hani beraber kolları sıvayıp hani ne yapabiliriz? Kısıtlı bir zamanımız vardı ama bunun için ne yapabiliriz diye. Hani ben uzun zamandır çalışmalarımı hafıza bellek travma çalışmaları üzerine sürdürüyorum edebiyatta ve kültürel çalışmalarda, ama bunu biraz ekolojik odağı ön plana koyarak yapıyorum. Kederlenmenin, yas tutmanın ekolojik boyutunu daha çok araştırıyorum kendi çalışmalarımda da. O yüzden bu küçük video gösterimini beraber tasarlarken kaybettiklerimizi düşündük ilk başta. Yani hem insan hem insan olmayan olarak İstanbul'da neleri kaybettik ve bu bizde neler hissettiriyor dan aslında yola çıkmıştık. Bunun içinde benim çok sevdiğim bir kavram var. Solastajya, sen de söz ettin. Solastaji. 2005 yılında aslında bu kavram ortaya atıldı. Gene Amerikan araştırmacılar tarafından Glenn Albert bu kavramı ortaya sürdü. Kendisi hem çevresel antropolog hem de edebiyat eleştirmeni. Ve Solastalji'ye aslında bize farklı bir şey söylüyor. Özellikle bugünümüz için farklı bir şey söylüyor. Bunu kelime olarak açtığımızda Latince kökenli solas, yalnızlık ve algia, yani acıdan türetilen bir kelime. Biraz nostaljiyi andırıyor aslında bu kelime, ama nostaljinin de biraz aslında çaprazında duruyor diyebiliriz şu anlamda. Nostalji de Yerinden göçme, bir yerden başka bir yere gittiğin zaman evine hissettiğin bir özlem, yani geri dönüşe hissettiğin bir özlem vardır. Özellikle nostalji kelimesinde işte Birinci Dünya Savaşı'nda savaşa giden askerler ve sonrasında savaş dönüşü askerlerin memleketlerine tamamen travmatik koşullarda geri döndüklerinde aslında bıraktıkları yer değil, kendileri de kendileri değil. Ve gerçekten hani hiç olmayan bir yere bir özlem, özlemi ifade ediyor nostalji. Solastalji bunun tam tersini, aslında tam da evimizdeyken, yani bizim bir yere göçmemize, bizim bir yere gitmemize gerek kalmadan tam da evimizdeyken hissettiğimiz çevresel sıkıntı, çevresel depresyon bile diyebiliyoruz bu terime. Çünkü o kadar büyük değişiklikte, o kadar büyük bir hızda ekolojik yıkım, ekolojik tükeniş şahit oluyoruz, tanıklık ediyoruz ki bu bizde gerçekten büyük bir çevresel sıkıntı, hatta kedere ve yas tutmaya varacak karmaşık diyebileceğimiz bir hani duygular ağı aslında bizde yaşatıyor. Biz kimi zaman bunu anlayamıyoruz bile. Biz biraz bu solastaljiyi aslında hissettirmek ve üstünde durmak istedik. Bunu yaparken de benim Beykoz'a gittiğimizde Beykoz'un özellikle hani balıkçıları, Beykoz'da kaybolan bir balık kültürü, Beykoz'un kaybolan hem insan hem insan olmayan sakinleri üzerine bir çalışma yapalım dedik. Böyle evet. Anlatabilirim sanırım.
Sanırım dakikalarca bunu konuşabiliriz.
Kesinlikle.
Sevgili İrem Olcayto, sevgili arkadaşımız Zeynep Koray'ın annesi. İrem Olcayto ve Özcan Kaptan, Özcan Reisimiz, Özcan Orun muazzam katkılarıyla biz bu çalışmamızı yapabildik. İrem Olcayto 350 senelik bir Beykozlu ailenin kızı olarak Beykoz denizinde kayıkla bizi aldı ve yani hani bisiklete binmekten daha kolay bir şekilde kayıkla bizi bütün böyle boğaz kenarında gezdirdi. Bu arada da kendi yaşamını, boğazda geçmiş olan serüvenlerini ve boğazın değişimine olan kendi tepkisini, şu anda var olan boğazın problemleriyle olan ilişkisini anlattı. Özcan Reis ise eğer Beykoz'a yolunuz düşerse kesinlikle tanışın.
Kesinlikle evet.
Kendisi kayık, hala da kayık kiralıyor. Sandalhanesi var, kayıkhanesi var. Oradan ondan kayık kiralanabiliyor. Ve balıkla ilgili, boğazla ilgili, boğazın balıklarıyla ilgili herhalde başka kimseden duyamayacağınız hikayeleri bir Özcan Or anlatabilir size. Biz çok tavsiye ederiz. Biz bir yandan İrem Hanım ve Özcan Reis'le röportajlar yaptık. Onlarla günler geçirdik. Diğer yandan da edebiyatımızın içinden balık ve balıkçılık hikayelerini taradık. Onların üzerinden geçtik. Ve elimizden geldiğince boğazın sesini çıkarmaya, ortaya çıkarmaya çalıştık. Burada Bilge Karasu, Sema Kaygısız ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur eserlerinden bazı parçalarla bu belgesel küçük kısa video çalışmamızı yaptık. İstersen hangi eserler olduğunu da söyleyelim.
Tabii Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzurundan özellikle Boğaz'la ilgili kısımlardan ufak bir alıntımız var. Sema Kaygısız'ın Sultan ve Şair adlı oyunundan, Galata Köprüsü'nde geçen oyunundan gene balıkçıların olduğu bir bölümden aldığımız bir kısmımız var. Bir de Bilge Karasu'nun Avından El Alan öyküsü, Göçmüş Kediler Bahçesi'ndeki Avından El Alan öyküsünden gene ufak böyle bir kolaj yaptığımız kısımlar var.
Evet, bugün müzik arası yerine biz size bu yaptığımız çalışmanın sesini dinletmek istiyoruz. Seslerini, kolajını, ses kolajını dinletmek istiyoruz. Serhan Erkol, müzisyenimiz, sevgili, değerli müzisyen Serhan Erkol'un da harika bir ses kolaj çalışması oldu bu. Seslendiren Hale Yiğit ve Şuliyet'e de çok teşekkür ediyoruz.
Çok
aynı
teşekkürler.
Zamanda İrem Hanım ve Özcan Bey'in de seslerini duyacaksınız. Şimdi bunu dinliyoruz. Evet, müzik aramızda bugün bir ses kolajı. Bizim sevgili konuğum Deniz Gündoğan İbrişim'le birlikte yaptığımız bir çalışmanın ses kolajını dinledik. Serhan Erkol'la birlikte yaptığımız bu kolajın, bu video artın ismi Deniz Küstü. Solastaljiya ve Ekolojik Kederdi. Deniz Gündoğan'la olan programımız devam ediyor. Ve biz İstanbul Unbound konferansından hareketle ekoloji ve İstanbul ilişkisini konuşuyoruz. Kendi bu konferansta yer almış olan projemizi anlatıyorduk. Ve bu proje nasıl ortaya çıktı? Biraz Deniz ondan bahsetti. Birazcık böyle hani bu projeden çok heyecanlandık ve araştırmalarımızı da uzun tuttuk. Ve araştırırken Lüfer'in ne kadar enteresan bir hikayesi olduğu İstanbul'da. Her okuduğumuz şeyde bunu gördük. Bu ortaya çıktı ve hani buradan acayip bir keyif aldık. Yani Lüfer başlı başına hani bizim de ve belgeselin de baş karakteri oldu. Belgesel diyorum, herhalde belgesele dönüşecek bu.
Evet, öyle sen söyleyince ya daha çok gerçek geliyor. Bence de dönüşecek gibi duruyor.
Lüfer dönemi diye bir dönem var. Ne kadar hani bu şey olur bilmiyorum. Hani bu tarihi olarak tarihçiler buna lale devri gibi bir devir derler demezler bilemiyorum. Ama böyle bir referans var. Ruhi Güler'in Lüfer Devri adlı kitabında bundan bahsediyor. İkinci Abdülhamit'in maliye nazırlarından İbrahim Edip Efendi'nin torunu Kandillili Asaf Muammer Bey, nasıl tarihimizde bir lale devri varsa bir de Lüfer Devri vardır diyor. Ve aslında ikinci Abdülhamit'ten de önce başlamış olan bir 70 senelik Boğaz'da böyle lüferle geçirilmiş bir hani muazzam bir Boğaz yaşamın oluşmuş. Bundan bahsediliyor. Bu lüfer avları, mehtap geceleri, lüferin beklenmesi, lüferin nasıl kıvrak olduğu, nasıl kurnaz olduğu, balıkçıları nasıl peşinde dolaştırdığı ve sonra uzun uzun eserlerde lüferin tadına doyulmazlığı anlatılıyor.
Evet, aslında Ruhlu Güler'in o çalışmasında senin de söylediğin gibi biraz Osmanlı'nın o dönemlerinde 1858-1900'lerinde her şeyin bir şekilde tam o modernleşme ve batıdan ithal edildiği bir dönemde bir şekilde lüfere karşı daha farklı bir ilgi doğuyor ve bu ilgiyi de bir şekilde yerli bir merakın hani ortalığı bu şekilde kasırıp kavurmasından bahsediyorlar. Aslında Ahmet Hamdi Tanpınar'da Huzur romanında lüfere belki de özel bir yer vermesinin sebebi belki de dediğin gibi Lüfer devrine olan atıfların da mutlaka bilincindeydi diye insan kendi kendine sormadan edemiyor. Ama Lüfer merakının oluşmasında sanırım o dönemin Şirketi Hayriye'nin katkıları da çok önemli. Çünkü hem Boğaziçi kıyılarının bir şekilde meskun hale gelmesinde hem de Lüfer'e hem sosyal yaşamda, toplumsal yaşamda hem de daha endüstri anlamında bu şirket gerçekten farklı yollar açmış deniliyor o çalışmada. O yüzden bir Boğaz içinde bir dönem hem Lale Devri, hatta Lale Devri ile birlikte biraz rekabet eden Lüfer Devri'nin yaşandığı söyleniyor. Yani bu gerçekten ilginç bir çalışma ve ilginç belki hani hipotez. Hani bunun yansımaları edebiyatta, işte kültürel çalışmalarda, dönemin sanatında nasıl bir araya gelmiş? Aslında onlara bakmak, onların izini sürmek sanırım birçok yol açabilir. Belki de Sink'in konuştuğu o İstanbul sakinleri ya da hani şehrin sakinleri, karar vericilerine içine belki de Lüfer'i de bu anlamda imparatorluğu da düşünerek katmak farklı bir şehir anlayışını, farklı bir İstanbul anlayışına doğru bizi götürebilir.
Edebiyat da gerçekten dediğin gibi bambaşka bir bakış açısı sunuyor. Yani mesela edebiyatın bu materyal şeylerini takip etmek de ilginç geldi bana. Bu projede beni çok heyecanlandıran şeylerden bir tanesi de buydu. Birbirimizi mi, Boğaz'ı mı seviyoruz alıntısını yaptığımız Huzur romanını mesela o bölümü, o aşkın oluştuğu bölüm, Mümtaz'la Nura'nın aşkının oluştuğu bölüm Lüfer avıyla iç içe olarak kurgulanmış. Bunu ben defalarca Huzur'u okuyup üzerine çalışıp hatta dersini vermiş olsam bile burayı atlamıştım. Ve Lüfer Avı yani gerçekten Nurhan'a aşık olduğu an Nura'nın lüfer tuttuğu an Mümtaz'ın. Lüfer avın, o oltayla lüfer beklerken olan an. Bir enteresan bir noktası da Mümtaz en bunaldığı günlerden birinde Beyazıt Sahaflar Çarşısı'nda Karakin Deveciyan'ın Türkiye'de Balık ve Balıkçılık kitabına rastlıyor. Yani böyle hani hakikaten bildiğimiz o o romantize de edilmiş Boğaz'ın ne kadar materyal noktalardan oluşmuş olduğunu, ne kadar hani aslında materyal tarihle şekillenmiş olduğunu göstermesi açısından bana çok güzel geldi.
Evet ve özellikle hani her zaman okuduğumuz o hani Mümtaz Nur'un aşkının fazla belki mistik ve Boğaz'la özdeşleşmiş halini de hani biraz daha belki demistize eden bir hali de var. Çünkü orada senin de okuduğun tam bölümde hani Türkiye'nin başka bir katmanı da var aslında. Yani orada Ermeniler de var ki hani Tanpınar maalesef bunu çok fazla gören hani bir yazarımız değil, o başka bir konu ama hani lüfer var, hani farklı etnik gruplar var, farklı aktörler var, insan olmayan aktörler var ve bütün bunlarla aslında belki o Tanpınar'ın yarattığı aşkı düşünmek, Boğaz'ı düşünmek daha bütüncül yaklaşmaya da bize yol açabilir, sebep olabilir. Ve dediğin gibi materyal izlerden gitmek her zaman sanırım bu İstanbul Anbaat Konferansı'nın da aslında bize verdiği o ekoetik ihtimam mı da gözetmemize imkan sağlıyor diye düşünüyorum.
Evet, burada hani ekolojik keder ve yası hissettip yas tutmanın ne kadar önemli olduğunu hissettik de ama bir yandan da bütün bu araştırmalar içinde ben şeyi de fark ettim. Her dönemde bir yas da var. Her dönemde bir ah ah bitti, ah ah kayıp, yani ah o ne kadar güzeldi lüfer mevsimi. Hani şimdi hani konuştuğumuz insanlarda ya da bizde bile ah ah ne güzeldi Boğaz. Hani böyle bir hani sürekli ve sürekli vah vah vah. Solastalji aslında böyle 300 senedir yani modernleşme sürecince var olmuş olan bir biçim. Yani aslında şu andaki varoluşumuz da belki biraz o yerden de oradan da görerek yani neler yapabiliriz? Materyal olarak nelere tutunabiliriz? Nelerden dolayı imkanlar yaratabiliriz diye tekrar düşünmek gereklediğini bu video art çalışmasında da hissettim. Seninle beraber bütün bu şeyi yapmak da harikulardeydi.
Kesinlikle öyle. Ben de çok çok keyif aldım. Çok mutlu oldum ve çok heyecanlıyım. Yani hala o heyecanım içime sığmıyor diyebilirim. Hani videomuzu çıkarttık. Hani çok da keyifli yorumlar aldık bu güzel ortaklaşa çalışmayla ama hala onun heyecanı sanırım bedenimden taşıyor. Senin dediğin konu bence çok önemli. Çünkü bu ah ah ya da artık gitip gitmelerin, yas tutmanın hep o travmatik paradigmasına bir şekilde takılıyoruz. Yani aslında bir yerden de hani farklı bir yerden de umut devşirmemiz de belki bize daha farklı kapılar açabiliyor. Ya yani o travma zamanına belki çivilip kalmak ya da o yitikliğin, kayboluşun bir şekilde hep olumsuz yanına saplanıp kalmak farklı tahayyülleri, farklı yollarında kapısını kapatıyor diye düşünüyorum.
Evet, bu keyifli sohbetimiz, programımız maalesef bitmek zorunda. Çok teşekkür ediyorum Deniz. Hakikaten yepyeni bir çığır açtın benim için de, program için de. Bu üçüncü programımız sanırım. Üçüncü programda gittikçe genişliyoruz, gidiyoruz. Biz de bu konseptlerle yeniden düşünüp üretmeye başladık. Çok teşekkürler.
Ben çok teşekkür ederim her zaman. Çok sağ ol.
Evet, Deniz Gündoğan İbrişim'le olan programımız burada sona eriyor ve iyi haftalar diliyoruz.
Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
Ben oraya gittiğim zaman bal tutabiliyordum mesela.
Hazırlayan ve sunan Aysim Türkmen.
Kolay kolay basaltı materyal elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini.
Bu program İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu tarafından desteklenmiştir.